Zorba, Nikos Kazantzakis, 6. kaset, 1. yüz. O sırada keşişler gelip hayvanlarından indiler. Teşrifatçı papaz mucizeli tasviri kucağında taşıyordu. Bir taşın üstüne çıktı. Herkes tapınmak için itişe kakışa koştu. Daha arkada Şişko Demetrios bir tepsiyle duruyor ve sert köylü alınlarına gül suyu serpiyordu. Kıllı elleri göbeklerinin üstünde tere batmış üç keşiş de ilahi okuyordu. Şişko Demetrios, inananların tapınması ve büyük yardımcının uygun göreceği kadarını vermeleri için Girit köylerinde bir tur yapacağız dedi. Kutsal manastırı yenilemek için. Zorba mırıldandı. Vay azgın boğalar vay. Yine onlar karlı çıkacak be. Baş papaza yaklaştı. Kutsal peder dedi. Kutsama töreni için her şey hazır. Büyük yardımcımız eserimizi kutsasın. Güneş yükselmişti. Rüzgar esmiyordu. Çok sıcak vardı. Pederler bayrağın bulunduğu birinci direğin çevresine durdular. Kollarının geniş yerleriyle alınlarını sildiler ve yapı temellerine ait hayır duasını okumaya başladılar. Tanrım Tanrım bu makineyi sağlam kayaya oturt. Ne rüzgar ne yağmur ne de su zarar vermesin. Serpiciyi bakır kaba daldırdılar, direği, teli, makaraları, zorba ile beni, sonra köylüleri, işçileri ve denizi ıslattılar. Sonra hasta bir kadınmış gibi dikkatle tasviri kaldırdılar, papağanın yanındaki yüksek taşın üstüne diklemesine koydular ve açılış törenini seyretmek için kenarda durdular. Direğin öteki yanında ortalarında zorba olmak üzere eşraf durdu. Ben denizden yana çekilmiş bekliyordum. Deneme yalnız üç ağaç gövdesiyle yapılacaktı, kutsal üçlü. Fakat üç alıcı Meryem'in onuruna dördüncü bir çam daha koyduk. Keşişler, köylüler, işçiler istavroz çıkardılar. Tanrı'nın ve Meryem'in adına diye mırıldandılar. Zorba bir adımda birinci direğin yanına geldi, ipi çekip bayrağı indirdi. Bu dağın tepesindeki işçilerin beklediği işaretti. Geriye çekilip gözlerimizi oraya diktik. Baş rahip bağırdı, Tanrı adına. O sırada olanı anlatmaya olanak yok. Felaket yıldırım gibi geldi ve zor kurtulabildik. Bütün hava yolu sarsıldı. İşçilerin tele asmış oldukları çam şeytanca bir atılımla aşağı doğru fırladı. Kıvılcımlar saçıyor, parça parça koparak havaya fırlıyordu. Birkaç saniye sonra aşağı varınca geriye yarı yanık bir kütükten başka bir şey kalmamıştı. Zorba dayak yemiş köpek gibi bana baktı. Keşişlerle köylüler daha uzağa çekildiler. Bağlı duran katırlar çifte atmaya başladı. Şişko Demetrios yere kapandı, korku içinde mırıldanıyordu. Tanrım acı bana. Zorba elini kaldırdı. Bir şey değil dedi. İlk odun her zaman böyle yapar. Makine şimdi yoluna girecek. Bakın. Bayrağı çekti. İşareti verdi ve koşarak kaçtı. Oğlun adına da. Sesi biraz titriyordu. İkinci odun da salıverildi. Direkler sarsıldı. Odun hızlandı. Yunus gibi sıçrıyordu. Üzerimize doğru gelmekteydi ama aşağı inmeye vakit bulamadı. Dağın orta yerinde tuzla buz olup dağıldı. Zorba koca bıyıklarını ısırarak homurdandı. Hay kör şeytan hay be, elim denk gelmedi. Kudurmuş gibi direğe doğru fırladı. Bayrağı indirdi. Yine işaret verdi. Eşraf kaçmaya hazır bekliyordu. Baş rahip cübbesini toplayıp kesik kesik soludu. Ve Ruhul Kudüs adına. Üçüncü odun koskoca bir çamda salıverilince büyük bir uğultu duyuldu. Zorba kaçarken bağırıyordu. Yere yatın be zavallılar. Keşişler burun üstü yere kapandı. Köylüler tabanları kaldırdılar. Çam bir atılım yaptı. Tele asıldı. Kıvılcımlar çıkardı. Bizim görmemize zaman kalmadan dağ ile kıyıyı geçmiş uzakta köpükler saçarak açık denize dalmıştı. Birçok direkler eğilmiş titriyordu. Katırlar iplerini koparmış kaçmaktaydı. Zorba zavallıdan çıkmış bir halde bağırdı. Bir şey değil, bir şey değil. Makine şimdi yoluna girecek. İleri. Yine bayrağı kaldırdı. İnsan onun umudunu yitirdi ve artık her şeyin bitmesi için acele ettiğini anlıyordu. Bir kalanın arkasına saklanmış olan baş rahip kekeledi ve öç alıcı Bakire Meryem adına. Dördüncü odun bırakıldı. Korkunç bir çatırtı duyuldu. İkinci kırak sesinde bütün direkler birbiri arkasına iskambil kağıtları gibi yıkıldı. İşçiler, köylüler ve keşişler bağırdılar. Ulu Tanrı, Ulu Tanrı ve kaçan kaçana. Bir kütük yarması Demetrios'u baldırından yaraladı. Başka bir yarmanın baş rahibin gözünü çıkarmasına kıl payı kaldı. Köylüler yok olmuştu. Yalnız tasvirdeki Meryem elinde mızrakla taşın üstünde ayakta duruyor, ciddi gözlerle insanlara bakıyordu. Onun yanında da zavallı papağan kabarmış yeşil tüyleriyle titremekteydi. Keşişler Meryem'i kucaklarına aldılar, ağrıdan böğren Demetrios'u kaldırdılar, katırları topladıktan sonra üstlerine binerek kaçtılar. Şişteki işçi de bırakıp kaçtığı için kuzu yanıyordu, zorba bağırdı. Kuzu kömür olacak be ve şişi döndürmek üzere koştu, yanına oturdum. Artık kıyıda kimse kalmamıştı, yapayalnızlık döndü, kararsız, biçimsiz bir bakışla bana baktı. Felaketi nasıl kabul edeceğini, bu bozgunun nereye varacağını bilemiyordu. Yine kuzuya doğru eğildi, bir bıçak aldı, bir parça kesip tadına baktı. Hemen kuzuyu ateşten çıkardı, dikine oturttu. Lokum dedi, lokum patron. Zatın da bir mezecik olsun ister mi? Şarabı da ekmeği de getir, acıktım. Zorba çabuk bir hareketle fırladı, küçük fıçıyı kuzunun yanına yuvarladı. Büyük bir buğday somunuyla iki bardak getirdi. Her birimiz birer bıçak alıp iki büyük parça etle kalın iki dilim ekmek kestik ve doymak bilmeden yedik yedik. Zorba, görüyor musun ne tatlı patron dedi. İnsanın ağzında lokum gibi eriyor. Burada bilirsin geniş otlar yoktur. Hayvanlar kuru ot yer ve etleri de sırf tat olur. Bu kadar tatlı eti yalnız bir kez yediğimi hatırlarım, bilirsin. Hani Ayasofya'yı saçımla örüp muska gibi taşıdığım dönemde, eski hikaye. Söyle söyle. Eski hikaye diyorum sana patron. Yunanlılık delilik hevesleri işte. Söyle be zorba, hoşuma gidiyor. Senin anlayacağın, Bulgarlar bizi abluk altına almıştı. Gece olmuştu. Çevremizdeki dağ sırtlarında ateşler yakıp bizi korkutmak için kurtlar gibi uyuduklarını görüyorduk. 300 kadar vardılar. Biz 28 kişiydik ve Kaptan Luvas öldüyse Tanrı günahlarını bağışlasın başkanımızdı. Ey zorba, geçir bakalım kuzuyu şişe dedi. Çukurda daha lezzetli olur kaptanım dedim. Nasıl istersen öyle yap ama çabuk ol. Karnımız aç dedi. Bir çukur kazdık, kuzuyu postuyla içine soktum. Üzerine büyük bir yığın köz yığdık, çevresine oturduk. Kaptan Luvas belki de sonumuzdur dedi. İçimizde korkan var mı be çocuklar? Hepimiz güldük. Kimse yanıtlamak istemedi. Tahta matarayı yakaladık. Sağlığına kaptan, iyi kurşunlar dedik. Bir içtik, iki içtik. Kuzuyu gömülü olduğu yerden çıkardık. Neydi o be patron? Hatırladıkça hala salyalarım akıyor. Erimiş ilik olmuştu. Hepimiz erkekçe yumulduk. Kaptan, hayatımda bundan lezzetli et yemedim dedi. Tanrı yardımcınız olsun, hiç içmediği halde o da çekti kafayı. Bir hırsız havası söyleyin çocuklar diye emretti. Şunlar orada kurtlar gibi oluyor, biz insan gibi şarkı söyleyeceğiz. İhtiyar Duma'yı söyleyelim. Çabucak ağzımızdakini yuttuk, birer tane daha attık, şarkı başladı. Bayırlar yankılandı. Ben 40 yıllık hırsız, ihtiyarladım be çocuklar. Katmerli bir keyifti bu. Kaptan pöh dedi. Tanrı haydımıza çıkarsın. Ne keyif bu be. Kürek kemiğine bir bak bakalım be Alex'i, ne diyor? Kuzunun kürek kemiğini çakıyla temizledim, ateşe yaklaştım. Mezar görmüyorum kaptan, ölüm görmüyorum. Sanırım bu kez de paçayı kurtaracağız. Yeni evli olan birinci yiğit Tanrı sözlerini işitsin dedi. Yetişeyim bir oğlum olsun da sonra ne isterse olsun. Zorba bebek yatağından iri bir parça kesti. O kuzu iyiydi ama bunun da hayrını göreyim, geri teptiği yok. Doldur zorba, içelim, zarar yok. Bardaklar taşsın da dip görünsün. Kadehi tokuşturup içtik. Olağanüstü tavşan kanı gibi siyah, seçme bir şaraptı bu. İnsan bunu içince toprağın kanını içmiş gibi canavarlaşıyordu. İnsanın damarlarından güç, yüreğinde iyilik taşıyor. Alçaksa kahraman, kahramansa canavar oluyordu. Alçak gönüllü küçüklükler unutuluyor, dar sınırlar yıkılıyor. İnsanlar, hayvanlar Tanrı ile yakınlaşıyor, onunla bir oluyorlardı. Haydi biz de kuzunun kürek kemiğine bakalım, ne diyor dedim. Gel fora et kehanetleri zorba. Kürek kemiğini iyice yaladı, sonra bıçakla temizledi, ışığa doğru kaldırıp dikkatle baktı. Her şey iyi dedi. 1000 yıl yaşayacağız patron, dağ gibi yüreğimiz var. Büyük bir yolculuk görünüyor. Yolculuğun sonunda da çok kapılı, büyük kocaman bir ev, bir kent olmalı patron. Ama belki benim kapıcılığını yapıp kaçakçılıkla uğraşacağımı söylediğimiz manastırdır bu. Doldur içelim zorba. Kehanetleri bir yana bırakalım da çok kapılı bir evin ne olduğunu söyleyeyim sana. Mezarlar ve topraktır. Yolculuğun sonu budur. Sağlığına. Tanrı'dan korkmaz herif. Sağlığına patron. Derler ki talih Tanrı'nın körüdür. Nereye gittiğini bilmez. Yolculara çarpar. Kime çarparsa ona da talihli derler. Şeytan alsın böyle talihi. Biz istemeyiz onu patron. İstemeyiz zorba Vira. İçerek kuzuyu didikliyorduk. Dünya hafiflemeye başlıyor. Deniz gülüyor. Toprak gemi güvertesi gibi sallanıyordu. İki martı çakılların üzerinde yürüyor. Sanki insan gibi konuşuyorlardı. Kalktım. Gel zorba diye bağırdım. Bana raks etmesini öğret. Zorba silkindi. Yüzünde şimşekler çakmıştı. Raks mı patron dedi. Raksa gel. İleri zorba. Hayatım değişti Vira. Sana en önce zeybeyi öğreteceğim. Vahşi bir yiğit raksıdır. Biz komitacılar savaştan önce bunu oynardık. Pabuçlarını çıkardı. Patlıcan rengi çoraplarını attı. Gömlekle kaldı. Ama sıkıldığı için onu da fora etti. Sonra buyurdu. Ayağıma bak patron. Aklını başına topla. Ayağını uzattı. Hafifçe yere dokundu. Ötekini uzattı. Adımlar vahşi ve neşeli birbirine dolandı. Toprakta yankılar yaptılar. Zorba beni omuzumdan tuttu. Gel yiğitçiğim, ikimiz birden. Horaya başladık. Zorba ciddi, sabırla ve sevgiyle yanlışlarımı düzeltiyordu. Gayret veriyordu. Ağır olan ayaklarımın kanatlandığını duyuyordum. Zorba tempoyu sürdürmek için el çırparak bağırdı. Yaşa şahinim, yaşa yiğitçiğim. Şeytan alsın kağıtları da divitleri de. Şeytan alsın iyiliklerle çıkarları. Eh be, artık zatın da oynuyor ve benim dilimi öğreniyorsun ya. Daha ne isteriz be? Çıplak tabanlarıyla çakılları itti, ellerini çırptı. Patron diye bağırdı, sana çok söyleyeceklerim var. Senin kadar kimseyi sevmedim. Sana çok söyleyeceklerim var ama dilim beceremiyor. Öyleyse ben de onları oynayacağım. Kenarda dur da basmayayım. Vira hop hop. Bir hamle yaptı, el ve ayakları kanat oldu. Toprağın üstünde dimdik fırlıyor. Böyle gökyüzüyle denizin derinliğinde ona baktıkça bana birden ihtiyar bir baş melek gibi görünüyordu. Çünkü zorbanın buraksı sadece kışkırtma, inat ve isyandı. Sanki şöyle bağırıyordu: ne yapabilirsin bana kadiri mutlak? Bana hiçbir şey yapamazsın, yalnızca beni öldürürsün. Öldür beni, kılım bile kıpırdamaz. Hırsımı aldım, söylemek istediğimi söyledim. Oynayacak vakit de buldum, artık sana ihtiyacım yok. Zorbanın oynayışına bakıyor, ilk kez insanın şeytanca isyanının ağırlığıyla ve maddesiyle üvey çocuğunun lanetini yenişini hissediyordum. Onun karşı koymasını, inceliğini, gururunu hazla seyretmekteydim. Aşağıda kumun üstünde zorbanın cesur ve hepsi de çok usta olan yere basışları insanın sabah yıldızına özgü şeytani tarihini çiziyordu. Durdu, küme küme yıkılmış hava yoluna baktı. Güneş batmaya hazırlanıyordu. Gölgeler büyümüştü. Zorba birden hatırlamış gibi gözlerini açtı. Dönüp bana baktı. Adeti olduğu üzere avucuyla ağzını kapadı. Pa pa patron dedi. Gördün mü ne kıvılcımlar saçıyordu namussuz. İkimiz de kahkahayı bastık. Zorba üzerime atıldı. Beni kucaklayıp öpmeye başladı. Tatlı bir sesle bağırıyordu. Zatında gülüyor musun? Zatında gülüyor musun patron? Yaşa levendim benim. İkimiz de gülmekten kırılıyorduk. Uzun zaman çakılların üstünde güreştik. Birden ikimiz de yere düştük. Denizin kenarına uzandık ve birbirimize sarılmış halde uyuduk. Hafiften gün ağrırken kalktım. Kıyıdan köye doğru hızlı adımlarla yürümeye başladım. Kalbim uçuyordu. Bu kadar sevinci hayatımda pek seyrek tatmışım. Bu sevinç değil, yüksek, saçma ve hak edilmemiş bir keyifti. Yalnız hak edilmemiş değildi, aynı zamanda bütün haklılıklara da karşıttı. Bütün paramı yitirmiştim. İşçiler, hava yolu, vagonlar, taşıma için küçük bir liman da yapmıştık. Ama şimdi taşıyacağımız bir şey yoktu, elden gitmişti. Tam bu anda beklenmedik bir kurtuluş duyuyordum. Sanki gereksinmenin sert ve aldatılması olanaksız kafatasının içinde küçük bir köşede oynayan özgürlüğü bulmuş, onunla birlikte oynamaktaydım. Her işimiz ters gittiği zaman ruhumuzun karşı koyuşu ve değeri olup olmadığını denememiz ne mutlu şeydir. İnsan görünmez sonsuz kuvveti olan bir düşmanın, buna bazıları tanrı bazıları da şeytan der, bizi yıkmak için saldırdığını fakat bizim ayakta durduğumuzu sanır. Böylece de içten her yenişimde dıştan yenilmiş olsak bile gerçek insan söylenmeyen bir gurur ve sevinç duyar, dış mutsuzluk daha yüksek, daha güç bir mutluluk haline alır. Bu akşam zorba bana demişti ki, bir gece karlı bir Makedonya dağında korkunç bir rüzgar çıktı. İçine dalmış olduğum küçük kulübeyi sallıyor, yıkmak istiyordu ama ben onu iyice sağlamlamıştım. Yanan ocağın önünde yalnız başıma oturuyor, gülerek rüzgarı kışkırtıyor ve diyordum ki, kulübeme girmeyeceksin, sana kapıyı açmayacağım, ocağımı söndürmeyecek, beni yıkamayacaksın. Zorbanın bu sözleri ruhumu erkekleştirmişti. İnsanın durumuna göre nasıl hareket etmesi ve nasıl konuşması gerektiğini anlamıştım. Deniz kıyısında hızlı hızlı yürüyor, ben de görünmeyen düşmanla konuşarak bağırıyordum. Ruhuma girmeyeceksin, sana kapıyı açmıyorum, ocağımı söndürmeyecek, beni yıkamayacaksın. Güneş dağdan burnunu çıkarmamıştı daha. Mavi, yeşil, pembe ve sedef renkli ışıklar gökle deniz karışımı içinde oynaşıyor. Ötede zeytin ağaçları arasında küçük bülbül yavruları uyanarak pırpırlanıyorlardı. Bu ıssız deniz kıyısına veda etmek, onu kafama işlemek, kaçarken yanında götürmek için kıyıdan kıyıdan gidiyordum. Bu denizde çok hazlar duymuştum. Zorba ile geçen hayatım yüreğimi genişletmiş, onun söylediği bazı sözler içindeki çok düğümlü kaygılara basit bir çözüm vererek aklımı yatıştırmıştı. Kusursuz içgüdüsü ve o ilkel kartal bakışıyla bu adam sağlam ve kısa yollardan kestirme gidiyor, çabanın doğruluğuna, çabasızlığıyla yorulmadan kolayca varıyordu. Yanımdan kadınlı erkekli bir küme geçti. Sepetleri meze ve kocaman şişelerle dolu, 1 Mayıs bayramını kutlamak için bahçelere gidiyorlardı. 40 fiskiye gibi bir genç kız sesi yükselip şarkı söylemeye başladı. Kabarık göğüslü küçük bir kız koşa koşa soluyarak önümden geçti. Kurtulmak için yüksek bir taşın üstüne çıktı. Arkasından kara sakallı, soluk benizli ve azgın bir erkek onu kovalıyordu. İn in diye bağırdı. Sesi soğuktu. Fakat yanakları al al olmuş kız ellerini kaldırdı, başının üstüne kavuşturdu ve yavaş yavaş yukarıdan aşağı yanan vücudunu sallayarak şarkıya başladı. Şakacıktan söyle, nazla söyle bana, aldırmam ben, sevmediğini söyle bana. Kara sakallı erkek ona bağırdı, in in. Kısık sesi hem yalvarıyor hem de korkutucu olmaya çalışıyordu. Birdenbire bir sıçrayışta ayağını yakalayıp sıktı. Kız da hafiflemek için bunu bekliyormuş gibi ağlamaya başladı. Bütün bu amansız istekler yüreğimi zehirlediği için hızla yürüyüp geçtim. Bir akşam soğuklayan ve toprağın yarılıp kendisini yuttuğu, doymuş ve öpülmüş tombul, parfümlü kart dilber aklıma geldi. Şimdi artık şişmiş, yeşil bir renk almış, patlamış, suları dökülmüş, kurtlar görünmüş olmalıydı. Köyün giriş yerinde borusunu ağzına götürmeye hazırlanan posta dağıtıcısını gördüm. Bana büyük bir zarfı verirken bağırdı, bir mektup patron. İnce nazik yazıyı tanıyarak sevinçle sıçradım. Köyü hızla geçtim, zeytinliğe girdim, sabırsızlıkla mektubu açtım. Kısa ve acele yazılmıştı, bir solukta okudum. Gürcistan sınırına girdik. Kürtlerden kurtulduk. Her şey iyi gidiyor. Mutluluğun ne demek olduğunu sanırım ki yalnız şimdi öğrenmeye başladım. O çok eski bildiğince sözü neden yaşadığımı ancak şimdi anlıyorum. Mutluluk borcunu yerine getirmek demektir. Borç ne kadar güç olursa mutluluk da o kadar büyük olur. Kovalanan ve ölmek üzere olan Rumlar birkaç güne kadar Batum'da olacak. Bugün şu telgrafı aldım. İlk vapurlar göründü. Bu binlerce cin gibi çalışkan Rumla geniş kalçalı karı ve çocukları çabucak Makedonya ve Trakya'ya yerleşecekler. Yunanistan'ın damarlarına yeni bir kahraman kanı akıtıyoruz. Biraz yoruldum ama zarar yok. Yendik hocam. Yakında görüşürüz. Mektubu sakladım. Adımlarımı sıklaştırdım. Ben de mutluydum. Yürüyordum. Dağa çıkan patikaya saptım. Çiçek açmış dikenli bir kekik dalını parmaklarımın arasında ufalayıp duruyordum. Öğle vakti yaklaşıyordu. Gölgem ayaklarımın dibinde simsiyah toplanmaktaydı. Yüksekte bir şahin denge aradı. Kanatları o kadar çabuk hareket ediyordu ki hareketsizmiş gibi görünüyordu. Bir kekik yürüyüşümü duydu. Bodur ağaçlarının arasından fırladı ve madeni uçuşu havada gündür dedi. Mutluydum. Bilseydim hafiflemek için şarkı söyleyecektim. Oysa sadece anlamsız çığlıklar çıkarıyordum. Kendi kendimle alay ederek. Ne oldun diyordum. Yoksa bu kadar yurtseverdin de ben bilmiyor muydum? Dostunu o kadar çok mu seviyorsun? Usludur, utanmıyor musun? Fakat kimse karşılık vermiyordu. Ben de yine çığlıklar atarak yokuşa devam ediyordum. Sonra çıngırak sesleri duyuldu. Kayaların üzerinde siyah tarçın renginde ve gri keçiler göründü. Teke dik boynuyla önde yavaş yavaş yürüyordu. Hava teke koktu. Bir çoban bir kayanın üstüne fırlamıştı. Parmakları ve ağzıyla ısık çalarak bana sesleniyordu. Ey sadıç, nereye böyle, kimi kovalıyorsun? İşim var diye karşılık vererek tırmanmaya devam ettim. Çoban bana yaklaşmak için kayadan kayaya atlayarak yine bağırdı. İşim var. Çoban gücenmiş bir halde sütüme var mı görüyorsun yoksa dedi. Güle güle öyleyse. Parmaklarını ağzına soktu. Sürüye bir ıslık çaldı. Hayvanlar kayaların arkasına kayboldular. Biraz sonra dağın tepesine varmıştım. Yürüyüşün amacı bu tepeymiş gibi de rahatladım. Bir kayanın altında gölgeye uzandım. Uzaktaki ovaya, denize bakıyor, derin derin soluk alıyordum. Hava ada çayı ve kekik kokuyordu. Kalktım, bir kucak ada çayı topladım. Bunları yastık yapıp uzandım. Yorgundum, gözlerimi yumdum. Bir ara aklım uzakta karlar altındaki yaylalara gitti. Kuzeye doğru koşan sürü sürü insanlarla öküzleri ve ileride giden öncü dostumu hayalimde canlandırmaya çalıştım. Ama beynim çabuk bulandı, yenilmez bir uyku bastı üstüne. Karşı koymak, uyumamak istedim. Gözlerimi açtım. Karşımdaki kayanın üstüne, tam dağın tepesine bir karga tünemişti. Mavimsi siyah kanatları güneşte parlıyordu. Büyük ve sarı gagasını iyice fark ettim. Kızdım. Bu bana kötü belirtilmiş gibi geldi. Bir taş alıp attım. Karga sakin ve ağır ağır kanatlarını açıp havalandı. Karşı koymayarak yine gözlerimi yumdum ve birden yıldırım hızıyla uykuya daldım. Fakat bir çığlık atıp ayağa fırladığımda uykuya dalışımın ancak birkaç saniye için olduğunu anladım. Karga hala başımın üstünde süzülüyordu. Titreyerek kayanın üstüne oturdum. İlhama benzer keskin bir düş beynimi yırtmıştı. Düşümde Atina'da olmuş, Ermos Caddesi'ni yapayalnız çıktığımı görmüştüm. Bol güneş vardı, yol ıssız, dükkanlar kapalıydı. Ortalıkta bir ölüm sessizliği. Tam Kapni Kalerya'yı geçtiğim anda birden dostumun sin bakmadan benzi solmuş soluk soluğa önünde dev adımlarıyla koşan çok uzun boylu bir adamın arkasından koştuğunu gördüm. Dostumun sırtında büyük diplomat üniforması vardı. Beni gördü ve uzaktan uzağa bağırdı. Ey hocam, ne yapıyorsun? Yıllardır seni görmedim. Gel bu akşam konuşalım. Çok uzaklaşmış da duyması için bütün gücümü harcamam gerekiyormuş gibi ben de olanca sesimle bağırdım. Nereye? Akşam 6'da Omanya'ya, Cennet Çeşmesi kahvehanesine. Peki diye karşılık verdim. Geleceğim. Bu kez sesi şikayetçi bir tonda işitildi. Öyle diyorsan öyle diyorsun. Gelmezsin. Ben bağırdım. Geleceğim. Ver elini. Acelem var. Neden? Niye acele ediyorsun? Elini uzattı. Birden eli omuzunun dibinden koptu. Havadan gelip elini tuttu. O soğuk dokunuştan korktum. Bir çığlık atıp uykumdan uyandım. Karganın hala başımın üstünde dolandığını gördüm. Dudaklarımdan sanki zehir damlıyordu. Başımı doğuya çevirdim. Uzaklıkları delip görmek istiyormuşum gibi gözlerimi havaya diktim. Güvenliydim. Dostum tehlikedeydi. 3 kez adını haykırdım. Stavridakis, Stavridakis, Stavridakis. Sanki onu yüreklendirmek istiyordum. Fakat sesim birkaç kulaç ötede havada dağıldı. İniş yolunu tuttum. Dağdan aşağı yuvarlanıyordum. Vücudumu yorarak acının yerini değiştirmeye çalışıyordum. Beynim bazen insanın ruhuna ulaşabilen esrarengiz mezarlarla alay etmek için boş yere çabalıyordu. İçimde mantıktan daha derin, tümüyle hayvansı, ilkel bir kesinlik beni korkuya boğmaktaydı. Hiç kuşkusuz koyunlar ve sıçanlar gibi bazı hayvanlar da depremden önce aynı kesinliğe sahip olurlar. İçime daha topraktan kopmamış, kendi başına ve mantığın biçim değiştirici aracılığına kapılmadan duyan insan öncesi ruh uyandı. Tehlikede, tehlikede diye mırıldanıyordum. Ölecek. Kendisi belki daha bilmiyordur ama ben biliyorum. Dağdan aşağı koşarak iniyordum. Bir çakıl yığınına rastladım ve çakıllarla birlikte yuvarlandım. Ellerim ayaklarım kan içinde çiziklerle dolu ve gömleğim yırtıktı. Ölecek ölecek diyordum ve boğazım düğümleniyordu. Zavallı insan ruhunun çevresine yüksek ve aşılmaz bir çit örmüş, içinde günübirlik vücut ve ruh hayatçığına düzen ve güvenlik sağlamaya çalıştığı küçük bir harman yapmıştır. Bu harmanın içinde her şey çizilmiş, yolları kutsal göreneği izlemeli, basit kolay anlaşılır yasalara uymalıdır. Böylece ne olabileceğini ve nasıl davranmamız gerektiğini belirli bir güvenle önceden görmeyi isteriz. Korku istilalarının hükmü altındaki bu esrarengiz harmanın içinde küçük kırk ayaklı kesinlikler hüküm sürer. Herkesin ve her şeyin binlerce yıldan beri korumak için örgütlendiği utanç verici öldüren düşman aynıdır. Büyük kesinlik. Bu büyük kesinlik de şimdi çiti aşmış benim üzerime saldırmıştı. Kıyıma varınca biraz soluk aldım. Sanki harmanın ikinci korunaklı hattına varmış da korugana girmiştim. Bütün bunlar diye düşündüm. Bizim huzursuzluğumuzun çocuklarıdır ve uykuda simgenin en parlak süsüne bürünürler. Onları biz kendimiz yaratırız. Bizi bulmak için uzaktan hareket etmezler. Bunlar sonsuz güçlü karanlık bölgelerden bize gelen bakışlar değildir. Bizim dışımızda hiçbir değerleri olmayan bize ait yayımlardır. Ruhumuz alıcı değil vericidir. Onun için korkmamalıyız. Yatıştım. Karanlık haber yüzünden ayaklanmış olan yüreğimi mantık yine düzene soktu. Kanatlarını makasladı, garip köstebeğini kesti, dikti, onardı ve tanınan bir fare haline soktu. Böylece de yatıştı. Artık barakaya yaklaştığım zaman sağlığıma gülüyor ve aklımın bu kadar çabuk şaşırmasından utanıyordum. Göreneğin kutsal yoluna dönmüştüm bile. Acıkmış, susamıştım, bitkindim. Taşların vücudumdaki yerleri sızlıyordu fakat hepsinin üstünde bir ruh avuntusu duyuyordum. Çiti atlamış olan korkunç düşman ruhumun ikinci korunaklı hattında durmuştu. Her şey bitti. Zorba teli, aletleri, küçük vagonları, demir eşyayı, keresteleri toplamış, deniz kıyısına yığmış, kayığın gelip yüklemesini bekliyordu. Onları sana veriyorum zorba dedim. Senin olsun, iyi kazançlar. Zorba bir hıçkırığı önlemek istermiş gibi yutkundu. Ayrılıyoruz diye mırıldandı. Sen nereye gideceksin patron? Yabancı ülkelere gideceğim. İçimdeki keçi daha çok kağıt yiyecek. Hala akıllanmadın mı patron? Akıllandım zorba, sağ olasın, ama ben de senin yolundan gidiyorum. Ben de kitaplarla, senin kirazlarla yaptığını yapacağım. O kadar çok kağıt yiyeceğim ki bulantı gelecek, kusacak ve kurtulacağım. Senin arkadaşlığın olmadan ben ne yaparım patron? Üzülme zorba, yine buluşacağız ve kim bilir insanın gücü büyüktür, büyük planımızı uygulama yoluna girişiriz. Kendi istediğimiz gibi tanrısız, şeytansız, özgür insanlara özgü manastırı kurarız ve sen zorba kapısında Ayos Petros gibi anahtarlarla oturur açıp kaparsın. Zorba yere oturmuş, sırtını barakaya dayamış, bardağını bir üst üste doldurup içiyor ve konuşmuyordu. Karanlık basmıştı, yemeği bitirmiştik, şimdi de tek tük atıştırarak son konuşmamızı yapıyorduk. Yarın ayrılacaktık, ben Castro'ya gidiyordum. Zorba, evet evet diyor. Bıyıklarını çekiyor ve içkiyi katıksız içiyordu. Yaz göğsü yıldızlarla doluydu. Gece tepemizde kıvılcımlar saçıyordu. İçeride ise yüreğimiz ulumak istiyor ama kendini tutuyordu. Kendi kendime veda et diyordum. Zorbayı bir daha göremeyeceksin. Veda et. Ona iyi bak. Artık gözlerin zorbayı bir daha asla göremeyecek. O ihtiyar kucağa atılıp ağlamak istedim ama utandım. Heyecanımı gizlemek için gülmek istedim ama yapamadım. Boğazım tıkanmıştı. İnce kemikli boynunu kaldırıp sessizce içen zorbaya baktım. Ona bakıyor ve bu hayatın gerçekten ne şaşırtıcı bir sır olduğunu, insanların fırtına tarafından kovalanan sonbahar yaprakları gibi nasıl birleşip ayrıldıklarını ve insanın bakışlarıyla sevdiği kimsenin yüzünü, vücudunu ve el hareketlerini boşuna yakalamaya çalıştığını, birkaç yıl sonra da gözlerinin mavi mi yoksa siyah mı olduklarını hatırlamayacağını düşünüyordum. İçimden insanın ruhu katı bronzdan, çelikten olmalıydı, havadan değil diye bağırıyordum. Zorba içiyor, kocaman iri başını dik ve hareketsiz tutuyordu. Gecenin içinde sanki yaklaşan bir yürümeyi ya da uzaklaşan ve sadece içten duyulan ayak seslerini dinliyordu. Ne düşünüyorsun zorba? Ne düşüneyim patron? Hiç, hiç diyorum sana, hiçbir şey düşünmüyorum. Biraz sonra da yeniden bardağını doldurarak sağlığına patron dedi. Bardakları tokuşturduk, ikimiz de bu kadar üzüntünün daha çok uzun sürmeyeceğini anlıyorduk. Ya ağlamaya ya da horuya başlamamız ve zil zurna sarhoş olmamız gerekiyordu. Çal zorba, santur mu demedik mi patron, santur keyif ister. Bir ay sonra, iki ay, iki yıl sonra çalacağım belki, ne bileyim ben. O zaman da bir daha buluşmamacasına ayrılan iki insanın şarkısını söyleyeceğim. Ben korkuyla bağırdım. Bir daha buluşmamacasına mı? Bu iyileştirilmesi olanaksız korkunç sözü içimden söylüyor ama onu haykırış halinde duymaya cesaret edemiyordum. Şimdi korkmuştum artık. Zorba tükürüğünü güçlükle yutarak yine bir daha buluşmamacasına dedi. Buluşmamacasına, senin bana bu söylediklerin, yok yine buluşacakmışız, yok manastır kuracakmışız. Hepsi hastaya canı çıkıncaya kadar söylenen avuntulardır. Onları kabul etmiyorum. Ne yani? Kadın mıyız ki alıntı isteyelim? Alıntı istemiyoruz. Evet, bir daha buluşmamacasına. Ben Zorba'nın bu vahşi sevgisinden korkmuş bir halde, belki de kalırım dedim. Belki de seninle gelirim. Ben özgürüm. Zorba başını salladı. Hayır, özgür değilsin dedi. Senin bağlı bulunduğun ip öbür insanlarınkinden biraz daha uzun. Hepsi bu kadar. Senin patron uzun bir ipin var. Gidip geliyor. Kendini özgür sanıyorsun. İpi koparmadın mıydı da? Zorba'nın sözleri içindeki açık bir yaraya dokunup acıttıkları için inatla bir gün koparacağım dedim. Güç patron, çok güç. Bunun için delilik gerek. Delilik, duyuyor musun? Ya hep ya hiç. Ama sende beyin var ve seni bu yiyecek. Aklın bakkal senin, defter tutuyor. Bu kadar verdim, bu kadar aldım. Kar şu kadar, zarara bu kadar diye yazıyor. Yani iyi bir sahip her işi sermiyor. Her zaman arkayı kolluyor. Hayır, ipi koparmıyor rezil. Onu sıkı sıkı elinde tutuyor. Kaçırırsa mahvoldu demektir zavallı, mahvoldu demektir. Ama ipi koparmadıkça hayatın ne tadı vardır söyler misin bana? Papatya papatyacıktır. Rom değil ki dünyayı alt üst etsin. Sustu, içmek için içki doldurdu ama vazgeçti. Kusura bakma patron, ben köylüyüm. Çamurların ayaklara yapıştığı gibi sözler de benim dişlerime yapışıyor. Sözleri eğirip incelik haline sokamıyorum. Yapamıyorum ama sen anlarsın. Bardağını boşaltıp bana baktı. Ansızın bir öfkeye kapılmış gibi bağırdı. Anlıyorsun, anlıyorsun ya, seni bu yiyecek. Anlamasaydın mutlu olurdun. Neyin eksik senin? Gençsin, paran var, aklın var, sağlamsın, iyi adamsın. Hiçbir eksiğin yok. Allah kahretsin, yalnız bir tane var. Dedik ya, delilik. Bu olmadı mı patron? Koca kafasını salladı ve yine sustu. Ağlamaya başlamama kıl kalmıştı. Zorba ne söylüyorsa doğruydu. Çocukluğumda büyük atılımlarım, insanüstü heyecanlarım olmuştu. Yalnız başıma oturup içimi çekerdim. Çünkü dünyaya sığmıyordum. Sonra zamanla yavaş yavaş uslandım. Sınırlar çiziyor, güçlüyü güçsüzden, insancıl olanı tanrısaldan ayırıyor, kaçırmayayım diye kağıttan uçurtmamı sıkı sıkıya tutuyordum. Büyük bir yıldız gökyüzünde bir çizgi çizerek aktı. Zorba irkildi, gözlerini açarak korkuyla baktı. Sanki ilk kez yıldızın aktığını görüyor. Yıldızı gördün mü dedi. Evet. Sustuk. Zorba birden ince kemikli boynunu yukarı kaldırdı, göğsünü şişirdi ve vahşi umutsuz bir çığlık attı. Bu korkunç çığlık birdenbire Türkçe sözler haline aldı. Zorba'nın ta içinden eski tek sesli, sırf acı ve yalnızlıktan oluşmuş bir türkü çıkmaya başladı. Toprağın yüreği yarıldı, en tatlı doğu zehri aktı, beni hala erdeme ve umuda bağlayan, içindeki bütün bağların çürüdüğünü fark ettim. İki keklik bir tepede ötüyor, ötmede keklik benim derdim yetiyor, aman aman. Issızlık yüksek, aşılmaz bir kumsal, pembe mavi sarı rüzgar titriyor, şakalar boşaldı, ruh çılgın bir ses çıkarıyor ve hiçbir sesin yanıt vermeyişine seviniyor. Issızlık, ıssızlık, birden gözlerim doldu. İki keklik bir tepede ötüyor, ötmede keklik benim derdim yetiyor, aman aman. Zorba sustu, parmaklarıyla alnındaki teri kabaca sildi ve yere silkeledi. Eğildi, toprağa bakmaya başladı. Uzunca bir zaman sonra sordum, ne türküsü bu Zorba? Devecinin. Deveci bu türküyü çölde söylermiş. Yıllardır ne hatırlamış ne de söylemiştim. Şimdi ise sesi kuruydu, boğazı tıkanmıştı. Uyumanın zamanı geldi. Yarın Castro'ya gidip vapura binmek için şafakta kalkacaksın. Hayırlı geceler. Uykum yok dedim. Ben burada kalacağım. Birlikte geçirdiğimiz son gece bu. Zorba bağırdı. İyi ya işte. Onun için de kısa kesmemiz gerek. Ve boşalmış bardağını ters çevirdi. Bu artık içmek istemediğine işaretti. Tıpkı sağlam erkeklerin sigarayı, şarabı, zarı kestikleri gibi yiğitçe. Şunu bilmelisin ki babam sapına kadar erkekti. Sen bana bakma. Ben üfürüktüm. Onun önünde dikiş tutturamam. O eski Yunanlar denen soydandı. Elini tuttu mu kemiklerini kırardı. Ben bazı bazı insan gibi akıllı uslu konuşabilirim. Ama babam oluyor. Kişniyor ve şarkı söylüyordu. Ağzından pek seyrek insanca bir söz çıkardı. Bütün tutkunluklar vardı onda ama hepsini kılıçla kesip attı. Vapur bacası gibi sigara içerdi. Bir sabah kalktı. Çift sürmek için tarlaya gitti. Varıp çite dayandı. O dev gövdesiyle tütün kesesini çıkarıp işe koyulmadan önce bir sigara yakmak için elini hırsla kuşağın arasına soktu. Tütün kesesini çekti, boş. Bez beze yapışmış, evde doldurmayı unutmuştu. Kızgınlığından köpükler saçarak uludu. Birden bir sıçrayışta geri döndü. Köye doğru koşmaya başladı. Yani tutkunluk sarmıştı onu. Ama öyle koşarken birden insan sırdır derler ya durdu, utandı. Tütün kesesini çıkardı, dişleriyle bin parça yaptı ve kudurmuşçasına ayaklarıyla çiğnedi. Namussuz, namussuz diye uludu. Orospu o andan sonra da bütün hayatı boyunca bir daha ağzına sigara koymadı. Erkekler böyle yapar patron, hayırlı geceler. Kalktı, çakılları aceleyle geçti, arkasını dönmedi bile. Tam deniz kıyısına vardı, sonra onu karanlıkta yitirdim. Onu bir daha görmedim. Daha horozlar ötmeden beni götürecek olan katırcı geldi. Hayvana binip gittim. Öyle sanıyorum ama belki de aldanıyorum. Sabahleyin bir yere saklanmış beni gözlüyor olmalıydı. Fakat ayrılışın o alışılmış sözlerini söyleyelim, gözlerimiz sulansın, el ve mendillerimizi sallayıp yeminler edelim diye de koşup yanıma gelmedi. Ayrılış kılıçla bölünme gibi olmuştu. Castro'da bir telgraf aldım. Uzun süre baktım, elim titriyordu. Ne dediğini kesin olarak biliyordum. Kaç sözcük, kaç harften oluştuğunu korkunç bir kesinlikle bilmekteydim. Yatmak hevesine kapıldım. Madem biliyordum, ne diye okuyacaktım? Ama ne yazık ki daha ruhumuza güvenimiz yok. Tüccar perakendeci aklımız bizim ihtiyar üfürükçü ve büyücü karılarıyla alay ettiğimiz gibi odunla alay eder. Telgrafı açtım, Tiflis'tendi. Yazılar bir an gözlerimin önünde oynadı. Hiçbir şey fark etmedim. Fakat yavaş yavaş hareketsizleştiler ve okudum. Dün öğleden sonra Stavridakis ani bir zatürre sonunda öldü. Aradan 5 yıl geçti. Zamanın hızlandığı, sınırların dansa başladığı ve devletlerin armonikler gibi yayılıp toplandığı uzun korkunç yıllar. Zorba ile ben bir ara bu boranın içinde kaybolduk. Aramıza açlık ve korkular girdi. İlk 3 yıl içinde ara sıra kısa bir kartını alırdım. Bazen Aymaroz'dan acılı iri gözleri ve sırf istekten oluşmuş çenesiyle kapı korucusu Meryem'in kartı gelirdi. Zorba bana kağıdı yırtan o kalın ve ağır kalemiyle şunları yazardı. Burada iş olmuyor patron. Burada keşişler pireyi bile nallıyor. Kaçacağım. Birkaç gün sonra da başka bir kart. Notaryacılık için elimde papağanı taşıyarak manastırları dolaşmıyorum. Bunun için tutup onu meraklı bir keşişe hediye ettim. Keşişin bir kara tavuğu var, namussuz. Kıkırdadım Allah'ımı iyi sesli ilahiciler gibi bir okuyor ki duysan aklın durur. Yani keşiş bizim zavallı papağana da ilahi okumayı öğretecek. Eh neler gördü hayatında namussuz. Şimdi de papaz da mı oldun papağan? Kör talih böyle getirdi işte. Seni dostça öperim. Hepten yalnız peder Alexios. Aradan 6-7 ay geçti. Romanya'dan göğüsleri açık şişman bir kadın resmi taşıyan bir kart aldım. Hala yaşıyorum. Mamaliga yiyor, bira içiyor ve yağ sıçanı gibi petrollerde çalışıyorum. Fakat burada canın neyi isterse bol bol bulursun. Benim gibi cehennemlik moruklar için cennet burası. Anlarsın beni patron. Yaşamak orospu ve tanrı büyüktür. Seni dostça öperim. Zorbesko yağ sıçanı. 2 yıl geçti. Bir gün başka bir kart aldım. Bu kez Sırbistan'dan geliyordu. Daha yaşıyorum. Şeytanca bir soğuk oluyor burada. Bu yüzden evlenmek zorunda kaldım. Arka tarafa bak, ufacık suratını görürsün. Esaslı bir parça. Karnı biraz şiş çünkü bana küçük bir zorba yapmaya hazırlanıyor. Benim sırtımda ise senin hediye ettiğin elbise var. Elimde gördüğün alyans da zavallı Bubilina'nın. Kemikçikleri aziz ola, dünyada her şey olur. Bunun adı Liuba. Arkamdaki tilki postundan yakası olan palto karımın düğün hediyesidir. Bana tuhaf bir cinsten olan kedi yavrulu dişi bir de domuz verdi. İlk kocasından da 2 çocuğu var yani dul. Yakın bir yerde mermer buldum. İşin içine yine bir kapitalisti karıştırdım. Bir gibi geçiniyorum. Seni dostça öperim Alex Zorbiec, sabık dul. Kartın ön tarafında Zorba'nın fotoğrafı vardı. İyi beslenmiş, damat kılığında ve kürk kalpaklıydı. Elinde bir züppe bastonu vardı, bir de yepyeni paltosu. Koluna da 25 yaşlarında geniş sarılı, azgın bir kısrak gibi çapkın, uzun çizmeler giymiş, zengin göğüslü, tatlı bir Slav kadın takılmıştı. Altta ise Zorba'nın keserle yontulmuş gibi kalın yazıları. Ben Zorba ve tükenmeyen problem, kadın, şimdilik adı Luiba. Bütün bu yıllar içinde gurbette geziyordum. Benim de tükenmeyen problemim vardı. Fakat bunu bana verecek zengin göğsü, paltosu ve domuzları yoktu. Bir günde ondan şu telgrafı aldım. Çok güzel yeşil bir taş buldum. Gel hemen Zorba. Dedim ya, ben de her şeyi bırakacak ve hayatımda bir kez olsun cesurca ve saçma bir hareket yapacak cesaret yoktu. Başlarda yazdığım Zorba'nın haklı olarak beni mahvolmuş bir insan, bir kağıt sıçanı olarak kabul eden kısa mektubu da aldım. Ondan sonra bana bir daha yazmadı. Aramıza yine korkunç dünya çapında olaylar girdi. Dünya nazara gelmiş de sarhoş olmuş gibi toparlamaya başladı. Atom aşklarıyla kuşkular birbirinden ayrıldı. Dostlarımla sık sık konuşup içimdeki büyük ruhu canlandırıyor, okumamış adamın mantıktan da öte gururlu ve sağlam yürüyüşünü hızla seyrediyordum. Bizim fethetmek için yıllarca büyük yorgunluklar harcadığımız manevi doruklara o yaratıcı birkaç sözle ulaşıyordu ve biz diyorduk ki, Zorba büyük ruhtur ya da onları aşınca biz o zaman şöyle diyorduk, o delidir. Zaman böyle anılarla tatlı bir biçimde zehirlenerek geçiyordu. Zorba'nın zamanında Girit'teki kıyıma düşmüş olan öbür gölge dostumun gölgesi de ruhumu ağırlaştırıyor, beni bırakmıyordu. Ben de onu bırakmıyordum çünkü. Ama bu gölgeden kimseye söz etmemekteydim. Benim gizlice yaptığım ve beni ölümle dost olmaya alıştıran gizli konuşmaydı. Bu benim cehennemle karşı kıyı arasındaki gizli köprümdü. Ölü ruh onun gerçekten bitkin ve solgun olduğunu duyardı. Sağlam konuşamıyordu. Elimi sıkacak gücü yoktu. Bazen acı acı düşünüyordum. Belki dostum yeryüzünde vücudunun tamamını bozacak, çalışacak ve tehlikeli anda ölüm paniğine tutulup havaya serpilmemesi için ruhunu sağlamlaştıracak zaman bulamamıştır. Belki ölümsüz yapısından ölmezleştirmesi mümkün olanı ölmezleştireceği zaman eline geçmediği için yok olma tehlikesi geçiriyordu diye de düşünürdüm. Fakat birden kuvvetlenip o mu beni yoksa ben mi onu birden daha güçlü bir sevgiyle hatırlıyorum. Kuvvetli yeniden doğmuş bir hale geliyor ve ben neredeyse merdivenlerde ayak seslerini duyacak gibi oluyorum. Az bir zaman önce Engadin'in karlı dağlarında tek başına bir gezinti yapmıştım. Burada bir zamanlar dostum ve sevdiğim bir kadınla olağanüstü gün ve geceler geçirmiştim. O vakit kalmış olduğumuz aynı oteldeki aynı yatağa uzanmıştım yine. Uyuyordum. Açık pencereden ay içeri akıyor, uyumuş ruhumun içine dağlar kristalleşmiş ve derin mavi gece giriyordu. Uykumda söylenmemiş bir mutluluk duymaktaydım. Sanki uyku derin, dingin ve saydam bir denizdi de ben mutlu ve hareketsiz onun dibinde yatıyordum. Duygululuğum öylesineydi ki binlerce kulaç üstümde ufacık bir gemi suyun yüzünden geçse vücudumu çizecekti sanki. Birden üstüme bir gölge geldi. Kim olduğunu anladım. Yakınma dolu sesi duyuldu. Uyuyor musun? Ben de aynı yakınan tonla yanıt verdim. Geciktim. Aylardır sesini duymadım. Nerelerde dolaşıyordun? Ben her zaman yanındaydım ama sen beni unutuyorsun. Her zaman bağıracak gücüm yok. Sense beni bırakmak istiyorsun. Ay iyidir. Karlı ağaçlar iyidir. Dünyadaki hayat iyidir ama beni de unutma. Seni asla unutmam biliyorsun. İlk günlerde gurbete çıktım. Vahşi dağlarda dolaşıyor. Vücudumu harap ediyor. Uykusuz kalıyor. Senin için ağlıyordum. Acı beni boğmasın diye şarkılar da uydurmaktaydım ama şarkılar sefildi. Soluk almam için acımı asla dindirmediler. Biri şöyle başlıyor bunların. Ölümle yan yana gidişiniz, o kayalıklı yolda, o çevik gövdeleriniz, hayranlıkla izledim sizleri. Şafakta uyanıp yola çıkan iki yaban ördeği gibiydiniz. Yine bitmemiş olan başka bir şarkıda sana şöyle bağırmaktaydım. Ruhunu sıkı tut dostum, dağılmasın. O acı acı gülümsedi, yüzünü bana doğru eğdi, benzinin solgunluğunu görünce korktum. Göz çukurlarıyla konuşmadan uzun zaman bana baktı. İçlerinde göz yoktu, yalnız iki küçük toprak küre vardı. Ne düşünüyorsun diye mırıldandım, neden konuşmuyorsun? Sesi yine uzaktan gelen derin bir iç çekiş gibiydi. Ah dünyaya sığmayan bir ruhtan ne kaldı? Bir başkasının dağınık yarım yamalak birkaç dizesi tam bir dörtlük bile değil. Dünya üzerinde gidip geliyor. Sevdiklerimin çevresinde dolaşıyorum ama kalpleri kapandı onların. Nereden gireyim? Nasıl dirileyim? Sahibinin kapalı evi çevresindeki köpek gibi dolanıyorum. Ah sizin sıcak canlı vücutlarınız tarafından boğulmuş gibi yakalanmaksızın özgürlüğü yaşayabilseydim. Göz çukurlarından yaşlar boşandı. İçlerindeki toprak çamur oldu. Ama biraz sonra sesi sağlamlaştı. Bana vermiş olduğun en büyük haz dedi. Bir zamanlar Zürih'te yıl dönümünün dolayısıyla yapmış olduğun konuşmadır. Hatırlar mısın? Yanımızda başka bir canlı da vardı. Hatırlıyor musun? Ben karşılık verdim. Hatırlıyorum. O hanımımız dediğimiz kadındı. Sustuk. Ondan bu yana kaç yüzyıl geçti? Onun bayram sofrasında biz sıcak odaya kapanmışken dışarıda kar yağıyordu. Sevişen üç insan bir aradaydık. Ben dostumu ölmüştüm. Gölge çok hafif bir alayla sordu. Ne düşünüyorsun hocam? Çok, her şeyi. Ben senin son sözlerini düşünüyorum. O zaman bardağını kaldırıp demiştin ki, hanımcığım, Stavridakis bebekken yaşlı dedesi onu dizinin dibinde oturtur, öbür dizine giritlerini dayayıp türküler çalardı. Bu akşam onun şerefine içelim. Şans kısmet etsin de her zaman yine öyle Tanrı'nın dizlerinde otursun. Tanrı senin duanı çabuk kabul etti hocam. Zararı yok dedim. Sevgi ölümü yener. O acı acı gülümsedi ama bir şey demedi. Vücudunun uyumla çözüldüğünü, karanlığı yokladığını, hıçkırık iç çekmesi ve alay haline geldiğini hissediyordum. Ölümün tadı günlerce dudaklarımda kaldı. Yüreğim hafifledi. Ölüm bizi almaya gelip de işimizi bitirelim diye bekleyen ve acelesi olmayan bir dost gibi tanıyıp sevdiğim bir dost yüzünün aracılığıyla hayatıma girmişti. Beynim ölümün böyle dostça olan işaretini anlayarak yatıştı. Ölüm bazen hayatımızın içine baş döndüren bir koku gibi akar. Hele ıssız bir yerde olup ay ışığı ve derin bir sessizlik varken insanın vücudu yine yıkanmış hafifçecikken bir ruhun karşısına aşırı engeller çıkmazken yani uykuda. O vakit bir an için hayatla ölüm arasındaki yarım duvar saydamlaşır, insan onun arkasında toprakların altında neler olduğunu görür. Bu ıssızlıkta öyle bir hafifleme anında zorba uykuma girdi. Nasıl olduğunu, ne dediğini, nereden geldiğini hiç hatırlamıyorum. Uyandığımda yüreğim yerinden kopacak gibiydi ve birden, nasıl olduğunu biliyorum, gözlerim yaşlarla doluverdi. Aynı anda ikimizin Girit kıyısında yaşadığımız hayatı yeniden kurma, belleğimi zorlayıp zorbanın tüm dağınık konuşmalarını, bağırmalarını, el hareketlerini, gülüşlerini, ağlayışlarını, tüm rakslarını hatırlama ve onları kurtarma yolunda güçlü bir istek, istek değil zorunluluk içimi sardı. O kadar güçlü ve aniydi ki bu, o günlerde dünyanın herhangi bir yerinde zorbanın can çekişmekte olduğundan korktum. Çünkü hayatımı onun hayatıyla o kadar birleşmiş durmaktaydım ki biri ölürken ötekinin sarsılıp bağırmamasına olasılık tanımıyordum. Zorbanın belleğimdeki tüm izlerini toparlayıp söz olarak formüle etmekte bir an için kararsızlık gösterdim. İçimi çocukça bir korku aldı. Şöyle diyordum: eğer bunu yaparsam zorba gerçekten tehlikede demektir. Elimi iten ele karşı koymalıyım. İki gün, üç gün, bir hafta karşı koydum. Kendimi başka yazılara verdim. Gezintiler yapıyor, okuyordum. Görünmeyen varoluşu bu gibi düzenlerle aldatmaya çabalamaktaydım. Ama bütün aklım huzursuz ve olanca ağırlığıyla zorbanın üzerinde toplanmıştı. Bir gün eğinde deniz kıyısındaki evimin taraçasında oturuyordum. Öğle üzeriydi. Çok güneş vardı. Karşımdaki güzel çıplak salamin yamaçlarına bakıyordum. Birden hiç düşünmediğim halde kağıt aldım. Taraçanın kızgın taşları üzerine uzandım ve zorbaya ait olan bu masalı yazmaya başladım. Aceleyle ve heyecan içinde yazıyor, geçmişleri sabırsızca canlandırıyor, zorbayı eksiksiz hatırlayıp tamamlamaya çalışıyordum. Sanki yok olursa tüm sorumluluk benim olacakmış gibi onun yarondamın yüzünü tam olarak belirlemek için gece gündüz çalışıyordum. Mağaraların içinde düşlerinde gördükleri atalarının resmini çizen ve ruhun yüzünü tanıyıp geri dönebilmesi için onu ellerinden geldiği kadar sadık bir biçimde çizmeye çabalayan vahşi Afrika kabilelerinin büyücüleri gibi çalışmaktaydım. Masal birkaç hafta içinde bitti. Gittiği gün yine akşam üzeri taraçada oturmuş denize bakıyordum. El yazım dizlerimin üstünde duruyordu. Üzerimden bir ağırlık gitmiş gibi ne sevinç ne hafiflemeydi o. Doğum yapan ve şimdi de yeni doğmuş çocuğunu koynunda taşıyan bir kadın gibi. O zaman artık güneşin çekildiği bir sıradaydı. Kentten mektuplarımı getiren Sula adındaki küçük kız taraçaya çıktı. Tombalak, çıplak ayaklı, hayat dolu bir kızdı bu. Bana bir mektup bıraktı ve koşarak kaçtı. Anladım. Anladım gibime geldi. Çünkü açıp okuduğum zaman ayağa fırlayıp bağırmadım, şaşırmadım. Biliyordum. Tam bu anda böyle el yazılarımı dizlerimde tutup batan güneşi seyrederken bu mektubu alacağımı biliyordum. Sakin sakin ağlamaksızın okudum. Sırbistan'ın Üsküp kentine yakın bir köyden geliyordu. Çatapata bir Almanca ile yazılmıştı. Çevirmişini veriyorum. Ben köyün öğretmeniyim. Burada bir mermer yatağı olan Alexey Zorba'nın geçen pazar günü saat 6'da öldüğü yolundaki acı haberi size bildirmek için yazıyorum. Can çekişirken bana şöyle bağırmıştı. Gel buraya öğretmen demişti. Yunanistan'da filanca dostum var. Öldüğüm zaman ona öldüğümü ve son anıma kadar aklımın tamamıyla başımda olup kendisini hatırladığımı yaz. Ne yapmışsam pişman olmadığımı da. Sağ olmasını dilediğimi ve artık akıllanması zamanının geldiğini de söyle ona. Eğer herhangi bir papaz günahımı çıkarmaya ve beni kutsamaya gelirse ona defolup gitmesini ve lanetinin üzerinde olmasını istediğimi söyle. Hayatımda yaptım, yaptım, yaptım ve yine de az yaptım. Benim gibi adamların 1000 yıl yaşaması gerekirdi. Hayırlı geceler. Son sözleri bunlardı. Birden yastığından doğruldu, çarşafları attı, ayağa kalkmak istedi. Karısı Luiba, ben ve eline sağlam birkaç komşu onu tutmak üzere koştuk ama o bizi geriye itti. Karyoladan indi, pencereye gitti. Orada pervaza tutundu, uzaklara, dağlara doğru baktı. Gözlerini alabildiğince açtı, gülmeye, sonra bir at gibi kişnemeye başladı. Ölüm onu böyle dimdik, ayakta, tırnakları pencereye geçmiş halde buldu. Karısı Luiba, size selam ettiğini ve merhumun kendisine sık sık efendiliğinizden söz ettiğini, Santorini öldüğü zaman kendisini hatırlamanız için size teslim etmemizi vasiyet ettiğini yazmamı da tembihliyor. Onun için dur kadın, uygun düşer de köye uğrarsanız evine buyurup orada kalmanızı ve hayırlısıyla gideceğiniz ertesi sabah santuru almanızı rica ediyor. Kitabın sonu 8 Mart 2000.